Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi en kalbi duygularla selamlayarak programımıza başlıyoruz. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Yine bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz hafta programımızda efendim Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Irak-Keyn Seferi üzerine konuşmuştuk biraz. Orada kalmıştık. Kanuni Sultan Süleyman Han Şah Tahmasp üzerine yürümüş ve orada Irak'ı fethetmiş. Ardından da Şah Tahmasp, Okay Tiryakioğlu'nda işaret ettiği gibi babası kadar bile olmadan, yani savaş meydanına hiç gelmeden geri çekilmek durumunda kalmış. Ve böylelikle işte 1639 Kasrı-Şirin Anlaşması'na kadar çok büyük kriz olmayacak. Belki işte Şehzade Bayezid meselesi var, onu da konuşacağız. Onun ardından 1639'da Kasrı-Şirin Anlaşması imzalanarak artık Osmanlı İmparatorluğu'nun da İran'la olan ilişkileri belli bir düzeye gelmiş ve onun altına inmemişti. Bir kriz durumu çok ciddi anlamda olmamıştı. Buradan devam edelim isterseniz Okay, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim.
Teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum. Evet. Yavuz Sultan Selim Han dönemini konuşurken Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferini, Çaldıran Savaşı'nı konuştuk. Fakat ilginç bir şekilde Yavuz Sultan Selim'in Irak üzerine yürümediğini, Irak'ı fethetmediğini görüyoruz. Bunun sebebi ne olmalı abi?
Coğrafi koşullar ve Memlüklere karşı bir an evvel harekete geçme zorundu. İbrahim'ciğim. Aksi halde güzergahını tam tersi yöne çevirip Safevi topraklarında, ki o zaman Irak Safevi Safevi de oraya kadar Safevi toprakları içerisinde, tam tersi bir istikamette Safevi topraklarının derinlerine doğru ilerlemesi gerekecekti.
Evet.
Bu hem belki askeri açıdan tehlikeli olacaktı. Askeri açıdan olmasa bile vakit kaybı olacaktı. Çünkü Memlükler zaten savaşa hazırdılar. Onlara daha fazla zaman da verilmemesi gerekiyordu. Bu yüzden Suriye üzerinden Sina'dan Mısır istikametine doğru devam ettiler.
İbrahim'ciğim. Evet, şimdi Kanuni Sultan Süleyman Han Irak üzerine yürüdü ve Şah Tahmasp geri çekilmek zorunda kaldı. Evet. Irak artık bir Osmanlı toprağı haline geldi.
Aynen öyle. Burada o kışı, yani 34-35 kışını, 1534-1535 kışını Bağdat'ta geçiriyor Kanuni Sultan Süleyman Han. Burada Osmanlı Devlet Teşkilatı'nı tam olarak örgütlüyor. Yani arazilerin belirlenmesinden, tahririnden, kadılık, subaşılık sistemine kadar hepsini bütün kuruyor. Tabii Safevilerin bir daha buraya bir tecavüzünde olmamasını istiyor diyor. Bilhassa Bağdat gibi önemli bir merkeze. Çünkü Bağdat'ı aldığı sırada Tahmasp'ın ani bir baskınla gelip Tebriz'i geri aldığını öğreniyor ve Van'ı da kuşattığını öğreniyor. Bu yüzden 1535'in Temmuz'unda Tebriz'e geliyor tekrar Süleyman Han. Tabii gelir gelmez Şah Tahmasp gene çekiliyor. Yani böyle bir şey var, taktiği var İran.
Evet.
Gene savaşmadan çekiliyorlar. Tabii Kanuni Sultan Süleyman Han takip için İran içlerine kadar devam ediyor. Dergez'e kadar geliyor. Ancak Tahmasp'ın üzerine ne kadar gidilse de karşısına çıkmaması sebebiyle Tebriz'e, Ağustos'un sonlarına doğru Tebriz'e geri dönüyor. Tabii bir süre sonra Tebriz'de bir garnizon bırakıldıktan sonra Ahlat'a geçiriyor ve bundan sonra da mevsim artık zaten şartları da el vermeyeceği için Diyarbakır tarafına doğru geliyor ve 1536'nın Ocağı'nda da İstanbul'a döndüğünü görüyoruz. Bu Süleyman Han'ın en önemli seferlerinin başına gelen bir sefer hiç kuşkusuz.
Bu arada bir de bu sefer sırasında yine Şehzade Mustafa ile ilgili Konya'da galiba bir gelişme yaşanıyor değil mi?
Şehzade Mustafa ile ilgili bir başlık açmak lazım İbrahim'ciğim. Çünkü önemli bir figür. Dönemin önemli figürlerinden bir tanesi. Bilhassa makbul Pargalı İbrahim Paşa'nın 33'teki idamını müteakip Rüstem Paşa Hürrem Sultan Kılıç'ın ilk kurbanı olarak tabii görebiliriz biz Pargalı İbrahim Paşa'yı. Dış siyasetteki dehası, Osmanlı'nın elini ordularından önce bir tek kişilik ordu gibi siyaset alanında hem savunması hem de pek çok noktada savaşsız sadece güttüğü siyasetle toprak kazanabilmesi. Onu Osmanlı tarihinin en faydalı ve çarpıcı figürlerinden biri haline getirmişti.
Evet.
Fakat bu kliklerle, saray içi kliklerle baş edemedi ve tabii kendisinin bir nevi desteğini almış olan tabii Şehzade Mustafa da bilhassa Pargalı'nın idamından sonraki dönemde saray içinde yalnız kaldı bu manada. Çünkü annesi Mavidevran Sultan bir Hürrem Sultan ayarında bir nasıl diyelim ona, bu kelimelerden hoşlanmıyorum ama yani entrika bandı da demek istemiyorum. Çünkü insanların çocuklarını, evlatlarını savunması, onları öne çıkarmak için buna entrika da demek de istemiyorum ama ne diyelim bilmiyorum.
O koşullarda nasıl. Yani şöyle Muhteşem Yüzyıl diye bir dizi vardı biliyorsunuz.
Evet, evet.
O dizide sadece entrika vardı, başka bir şey yoktu. Dolayısıyla insanlar böylesi bir durumda anca şey diyor işte, entrika diyor yani. Ama entrika denmez tabii ki, dememeli.
Yani evet, dememek daha doğru görünüyor.
Yani saray entrikaları falan diyorlar yani.
Evet, biraz burada Mustafa Çelebi'nin hayatından bahsedelim. Lütfen, istersen tabii. Şehzade Mustafa'nın İbrahim'ciğim. Tabii kendisi daha babasının şeyde Saruhan'daki Sancakbeyli sırasında dünyaya gelmiş. Manisa'da dünyaya geliyor yani. Annesi Mahidevran Sultan, Sultan Süleyman Han'ın ilk gözdesi. Hı hı. Çocukluk yılları Manisa'da geçiyor. Daha şeyden sonra babası 1520'de tabii tahta geçtikten sonra annesiyle birlikte İstanbul'a geliyor. Hı hı. Kendisinden önce doğan kardeşleri var. Mahmut ve Murat Şehzade, Mahmut ve Şehzade Muratlar. Bunların vefatlarından sonra üzerine daha titreniyor. Çok titiz bir eğitim alıyor. Onu daha 9 yaşlarında bir Venedik elçisinin raporu var Şehzade Mustafa ile ilgili. Hı hı. Onun tıpkı dedesi gibi göründüğü, yani Yavuz Sultan Selim Han'a hem fiziken de görünüm olarak da benziyormuş, hem de aldığı eğitimin hakkını verecek biri olarak gördüğünü, askeri açıdan kabiliyetli olacağı ve bilhassa bunu da zaten önceden fark etmiş olan Yeniçerilerinde onu çok sevdiğini bu Venedik elçisi raporunda merkeze gönderiyor. Tabii Mustafa Han'ın, Mustafa Çelebi olarak da geçer, Şehzade Mustafa Han'ın bir nevi talihsizliği Hürrem Sultan'ın
oğlu olmaması.
Oğlu olmamasından kaynaklanıyor. Yani Hürrem Sultan'ın oğlu olsaydı Selim Han'ın şansı olmazdı. Tahta ikinci Selim'in yani şansı olmazdı.
Yani ikinci Selim Hürrem Sultan'ın oğlu olmasına rağmen şansı olmazdı değil mi?
Tabii. Tabii ki. Çünkü hatta yaşça küçük olsa dahi şansı Selim olmaz. Han'ın şansı olmazdı. Çünkü hakikaten öyle biriydi Mustafa Han. Dedesine benziyordu. Asker tarafından çok seviliyordu. Aldıkları eğitimler zaten bu insanların zaten tartışılmaz. Fakat iki handikabı burada. Birincisi Mahidevran Sultan artık Kanuni Sultan Süleyman Han'ın gözdesi değildi. İkinci de Hürrem Sultan bu tip işleri idarede, entrika demeyelim ona ama bu tip insani işleri idarede çok mahirdi. Doğuştan gelen bir mahareti vardı. Kötü biri değildi asla.
Evet.
Asla kötü biri değildi Hürrem Sultan. Ama tabii bir hususta gereğini yapmaktan da geri durmuyordu. Hı hı. Tabii Hürrem Sultan'ın diğer bir avantajı da hem sultanın tabii ona alakası daha fazlaydı, hem de ona peş peşe erkek evlatlar verdi. Şimdi Mahidevran Sultan bunu yapamadı.
Evet.
Yani Mustafa'dan başka bir evlat veremedi ona. Ya erkek evlat veremedi. Hı hı. Hürrem Sultan'ın daha sonra Şehzade Mehmet ve Şehzade Selim gibi önemli şehzadeler, Şehzade Cihangir de tabii önemli bir figür, Saruhan Sancak Bey'i vasfıyla Manisa'ya gönderiliyor Şehzade Mustafa. Hı hı. Tabii şeyleri, kardeşleriyle birlikte sünnet düğünü, yani Hürrem Sultan'dan doğma Mehmet ve Selim'le birlikte sünnet düğünleri tertipleniyor. Manisa'ya gönderiliyor. Manisa'ya bir şehzadenin başkente yakın bir bölgeye Sancak Bey'i olarak gönderilmesi onun doğal olarak padişahın yerine gelecek olan şehzade padişah adayı olduğunun bir temel alametidir. Bu zaten Mustafa Han'ın Manisa'ya gönderilmesi bu manada ordunun da hoşuna gidiyor. Rical'de zaten buna bir itirazı yok.
Zaten Manisa sizin de ifade ettiğiniz gibi
İstanbul'a yakın bir.
İstanbul'a yakın yani. Ve yani Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da şehzadelik yaptığı bir sancak.
Aynen öyle. Aynen öyle. Şeyden sonra tabii şunu da söyleyelim. Büyük annesi Hafsa Sultan da Mustafa Han'ı hep kollamış. Onu da aynı dönemde yitiriyor. Şimdi bu talihsizlikler biraz tabii takdiri bu da. Biraz talihsizlikler bu açıdan üst üste geliyor Mustafa Han için.
Evet.
Hafsa Sultan'ın yaşasaydı annesinin saray içi ilişkileri tertiplemekteki eksikliği bu kadar ortaya çıkmazdı. Hı hı. Hatta Pargalı'nın vefatı da onu bu kadar etkilemeyebilirdi. Tabii kader planında işler bu şekilde zuhur etti. bilhassa İbrahim Paşa'dan sonra kardeşlerinin şaşırtıcı şekilde ön plana çıktığını gördü. Yaşları kendisinden küçük olmasına rağmen 1-2 yaş ön plana çıktıklarını tanıklık etti. 8 yıl kadar bir idareciliği var Manisa'da. Burada hem halk üzerinde hem asker üzerinde hem eşraf üzerinde çok iyi bir intiba bıraktı. Gene kendisini buradaki idareciliği esnasında kendisinin buradaki icraatlarına tanıklık eden Venedik elçisi Michele Membre, şehzadenin her cuma günü alayla Manisa'daki Sultaniye Camii'ne gittiğini, orada cuma namazından önce halka hitap ettiğini yazmış. Zaten babasının seferleri esnasında da daima bulunduğu bölgenin, hatta bir şeyde 41'de Irakeyn seferinde de İstanbul'un muhafızlığını yapıyor kendisi. Gerek Manisa'da gerek diğer bölgelerde, ordu içerisinde, beşnaf içerisinde daima takdir topluyor idareciliği, askerliği her zaman dedesine, yani Yavuz Sultan Selim Han'a benzetiliyor. Şey der, bu Şehzade Mehmet'in Manisa'ya, bu Hafsa Sultan'ın vefatından sonra Manisa'ya Şehzade Mehmet atanıyor. Hı hı. Yani Şim büyük oğlu, Hürrem Sultan'ın büyük oğlu. Bu Şehzade'yi, tabii Şehzade Mustafa Han'ı üzüyor çünkü kendisinin Amasya'ya gönderilmesi söz konusu. Bu bariz bir şekilde şu demek.
Yani yeni gözlemiz.
Sen artık şey değilsin.
Yeni gözlemiz Mehmet, artık sen gözlemiz değilsin.
Sen artık veliaht değilsin. Hı-hı. Ama bu yaşına kadar bunca zaman bu ilgiyi alakaya görmüş bir insana ve hakikaten yetenek, kendisinde kendi yeteneklerinin kendisi de farkında. Bu muameleyi görmek hiç kuşkusuz Mustafa Han'ı çok üzüyor. Hı-hı. Babasıyla ilişkileri bu noktadan sonra an gerildiğini görüyoruz. Çünkü zaten bu tercihte Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Hürrem Sultan'ın mihverinde artık onun ekseninde ne kadar kapıldığını ve bundan sonraki vereceği kararlarda da Hürrem Sultan'ın ne kadar etkili olacağını da bir göstergesi. Tabii ilerleyen süreçte Rüstem Paşa'nın, biz bu sadrazam, yani şeyden sonra, Pargalı'dan sonra artık Osmanlı yürütmesinde bir numaralı isim olan Rüstem Paşa'nın Hürrem Sultan'la birlikte saray içi kliklerinde artık istedikleri idarecileri, istedikleri noktaya getirdiklerini, istedikleri şekilde saray içi ve dışında sancaklarda at koşturabildiklerini görüyoruz. Bir nevi bu klikle baş etmesi artık Mustafa Han'ın, Şehzade Mustafa Han'ın imkansız noktaya geldiğini görüyoruz. Tabii bu yabancı raporlarda da var. Gene bir İtalyan elçisi var, Navageros diye. Bunun verdiği raporlarda annesi Mahidevran'ın onu, yani Mustafa Han'ı muhafaza edebilmek için ciddi manada aslında elinden geleni yaptığını, ortaya koyduğunu söylüyor. Hı hı. Fakat Şehzade Mehmet'in şeyde Manisa'da ani ölümü sonrasında Mahidevran Sultan'ın da Şehzade Mustafa Han'ın da annesinin gösterdiği çabalarla biraz da padişah üzerinde tekrar bir itibar kazandığı, itibarın yükseldiği ve Şehzade Mehmet'in ani vefatıyla Manisa üzerinde Manisa'ya tekrar kendisinin atanacağına inanıyor Şehzade Mustafa. Fakat bu yine bu şekilde gerçekleşmiyor ve Şehzade Selim'in Manisa'ya gönderildiğini, bu
Mehmet'ten sonra
bu artık Şehzade Mustafa'nın için tam bir yıkım oluyor. Çünkü artık hiçbir şekilde, yani artık tercihlerin en sonunda olacağını, artık bir tahta çıkması için pek çok şartın, çok imkansız görülen şartların bir araya gelmesi gerektiğini de artık burada görüyor zaten.
Yani Şehzade Selim de aslında Kanuni Sultan Süleyman Han için bir varis olabilecek kariyerde, karakterde bir şehzade. Fakat onun vefatının ardından yine bütün oklar aslında Şehzade Mustafa'ya dönmüşken, hani
tercih gene
ondan tarafa değil de Selim'den tarafa.
Aynen öyle. Burada tabii Hürrem Sultan'a gösterilen teveccüh
onun etkisi oldukça
kaynaklanıyor fazla. Bunlar İbrahim'cim, hiç kuşkusuz şekilde. Ve baba ile oğlun arasında artık elçi raporları ve diğer başka devlet adamlarının ruznamelerinde de görünüyor. Bir karşılıklı ilişkilerinde bir soğukluk, bariz bir soğukluk ortaya çıkıyor.
Evet.
Hatta Şehzade Mustafa Irak seferinden döndükten sonra, Irak'ın seferinden döndükten sonra İstanbul'a gelmek istiyor. Babasının elini öpmek, onu tebrik etmek için. Kabul etmiyor Süleyman Han. Bu da çok çarpıcı bir şey. Artık
iplerin koptuğu anlamına geliyor.
Kopma noktasında olduğunu gösteriyor. Tabii şu da söz konusu. Rüstem Paşa'nın önce Kanuni Sultan Süleyman'la buna uzun süre direniyor. Tam araları sıcak değil ama Şah Tahmasp'a yazılan mektuplar hususu var. Bunu tarihçilerin ortak kabulü bu ki Rüstem Paşa bunları kendi yaptırmış.
Yani Rüstem Şehzade Tanrı. Mustafa adına Şah Tahmasp'a yani Rüstem Paşa mektup yazıyor.
Mektuplar yazıyor. Bu mektuplarda İran'ın desteğiyle bir darbeyle Mustafa Han'ın tahtı devralması söz konusu.
Evet.
Tabii böyle bir mektuplar şey değil. Ortada böyle şeyler yok İbrahim'cim. Bunlar yalan. Tarihçilerin de ortak görüşü bunun Rüstem Paşa ve Hürrem Kılıç'ın işi olduğunu söylüyor. Ki tıpkı Şehzade Korkut'a Yavuz Sultan Selim'in zamanında uygulanan bir taktik gibi bir şey bu. Ama Süleyman Han bana bunlarla gelmeyin diyor uzun süre İbrahim'cim. Şey yapmamış. Fakat şeyin yakınlarında Mustafa Han'ın yakınlarından o dönemde Manisa'da kendisine akıl verenler var. Akıl verenler var. Asker senin yanında. Devlet ricalinin çoğu da şey senin yanında. Halkın tarafından da çok seviliyorsun. Hakikaten de çok seviliyor Şehzade Mustafa. Halkın gönlünde bir numaralı veliaht o. Hiç kuşkusuz bir şekilde.
Evet.
Burada biz bu motivasyonla diyelim Şehzade Mustafa Han'ın sakal bıraktığını bir de kendisine tu yaptırdığını görüyoruz. Bunlar açık şekilde
saltanat
alametleri İbrahim'ciğim. Kanuni Sultan Süleyman Han bunu duyduğunda da ilk başta inanmak istemiyor. Fakat tabii ihbarlar, istihbaratlar sürekli ve sayı bir şekilde alındığını o da farkında bir süre sonra. Ve artık söylenenlere yani o mektup bahisinde de söylenenlere biz Süleyman Han'ın artık itibar etmeye başladığını ve Mustafa Han'ın bir devlet için doğrudan bir tehdit olarak görülmeye başladığını rical tarafından da artık o noktadan sonra görülmeye başladığını görüyoruz.
Evet. Abi dilerseniz bir ara verelim.
Tamam.
Ara vaktimiz geldi. Ondan sonra buradan devam edelim. Şehzade Mustafa olayının üzerine tabii bunu konuşacağız.
Evet.
Bir de şimdi şöyle tartışmalar da var. İşte Hürrem Sultan Şehzade Mustafa ile ilgili onun idam edilmesini, onun işte katledilmesini zemin hazırladı diye.
Evet.
Yani Kanuni Sultan Süleyman Han'ın İşte aşağı Hürrem Sultan'ın amiyane ifadeyle söyleyecek olursak gazına gelerek böyle bir şey yaptığını iddia eden bir kitle var. Fakat dönüp bir taraftan bakıyoruz ki Hürrem Sultan'ın yine oğullarından en önemli oğullarından bir tanesi Şehzade Bayezid de benzeri bir gerekçeyle Şehzade Mustafa'dan sonra o da katlediliyor. Dolayısıyla tarihi olayları biraz o günün şartlarına koşullarına göre değerlendirmek lazım. Bir ara verelim aranın ardından inşallah.
Tamam.
Kaldığımız yerden devam edelim. Kıymetli dinleyicilerimiz kısa bir ara inşallah aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Programımızın birinci bölümünde Şehzade Mustafa olayını konuşmaya başlamıştık. Şehzade Mustafa Osmanlı İmparatorluğu tarihinde bence Cem Sultan'dan sonra belki de hakkında en çok konuşulan şehzadelerden bir tanesi. Çünkü yanılıyorsam Okay abi beni düzelsin. Hani Şehzade Mustafa'nın vefatı bir anlamda Kanuni Sultan Süleyman sonrasındaki dönemi belirleyen olaylardan bir tanesi olarak değerlendiriliyor.
Hiç kuşkusuz İbrahim'cim. Eğer Şehzade Mustafa Han'la devam etseydi
başka şeyler konuşuyor
çok
olabilirdi.
Başka şeyler olacaktı. Hani biz çok güzel örneğin çok yerinde Cem Sultan 2. Beyazıt Han'ın yanına gelseydi neler olurdu diye çok konuştuk. Mustafa Han'la devam etseydi hanedan, devlet çok daha başka şeyler yine olacaktı tabii ki. Yani.
Evet şimdi Kanuni Sultan Süleyman Han'la Şehzade Mustafa arasındaki iplerin kopma noktası. Irak Hint Seferi bitiyor. Kanuni Sultan Süleyman Han İstanbul'a dönüyor. Şehzade Mustafa Amasya'da babasının elini öpmek için müsaade istiyor fakat Sultan buna
arayı
izin
ısıtmak
vermiyor.
İstiyor İbrahim'cim. Isıtma çabasında çünkü Şehzade Mehmet'in vefatından sonra tekrar Manisa'ya tercih edilmediğini Selim Han'ın ikinci Selim Han olacak Sarı Selim dedikti. Selim Han'ın Hürrem'in oğlu geldiğini görünce babasıyla bir ilişkileri düzeltmek tekrar o sıcaklığı sağlamak için görüşmek istediğinde görüşme talebi kabul bile görmüyor. Buradan anlıyor ki bu tabii bu soğukluğun hem bir şekilde giderilmesi lazım. Hem de ipler çok gergin durumda. Tabii burada kendi hatası da var. Burada kendi hatası da tabii ki kendi etrafındakilerin dolduruşuna gelip de bir nevi yanlış değerlendirmeleriyle belki de biraz da kasıtlı değerlendirmeleriyle bu sakal bırakması, ki şehzadeler sakal bırakması mutlak olarak yasaktı. Çünkü sakal saltanat alameti olarak görülüyordu. Hı hı. Bir de bir tuğ edilmesi. Yani bunlar kendi sonuna doğru da kendi isteğiyle attığı adımlar.
Evet. Yani özür dilerim abi. Şehzade Mustafa'nın da böyle bir niyetinin olduğunu söyleyebilir miyiz? Buraya bu alametleri işte kendi üzerine uygulayarak, sakal bırakarak.
Muhtemelen vardı İbrahim'ciğim. Çünkü artık kendisinin bir bu nokta tercih edilmeyeceğini de kendisi de görmüştü. Halkın ve askerin mutlak olarak yanında olduğunu da biliyordu.
Evet.
Muhtemelen bir ileri adım atma durumu da vardı. Yani olanlar tam haksızlığa uğradı. Ama olanlar da tamamen de olmaması gereken şeyler de değildi.
Evet.
Öyle söyleyelim İbrahim'ciğim. Tabii Rüstem Paşa'nındır bunlar. Bütün bu şeyler. Zaten birazdan göreceğiz. Rüstem Paşa o dönemde 1553'e denk geldik. Tabii şimdi Şehzade Mustafa'nın şehadeti.
Bu arada yine bir hatırlatma yapalım abi. Özür dileyerek.
Estağfurullah.
Yani Pargalı İbrahim'in de bu arada katlediliyor.
Evet, 36'da onun katli.
Aha, yani Pargalı İbrahim şayet hayatta olsa belki...
Gene bu yok, böyle olmaz.
Evet, onun Şehzade Mustafa'yı belki dizginleyecekti.
Dizginleyecekti, Hürrem belki... Sultan böyle öne geçemezdi. Evet. O çocuklarını bu şekilde öne geçiremeyecekti.
Evet.
Şimdi bunu şunu gene söyleyelim İbrahim'ciğim. Yani bir insanın ailesini, çocuklarını koruması, hele bir annenin, bir anormallik yok.
Ön plana çıkarmaya çalışmasında da bir anormallik.
Bir de şu da var, şimdi kim sultan olursa öbür kardeşler akıbeti belli yani.
Evet.
Burada bir annelik gayreti de söz konusu. Ya o zamanki nizam bu. Biz bugünden bakarak o günü işte hep söylüyoruz, anakronizme düşmemek çok önemli. Bugünün değerleriyle geçmişe bakmamak lazım. O zaman çok bizi yanıltıyor, çok daha anlayamıyoruz. Anlayamadığımız için daha çok üzülüyoruz.
Evet.
Ama bu dönem böyle bir dönem. Gene biz Rüstem Paşa'nın o dönemdeki, tekrar bir İran tarafında çünkü hareketlilik var. Anadolu'ya gönderiliyor Rüstem Paşa yeni bir İran seferi için. O günlerde işi gücü bırakıyor. İran seferiyle ilgili hazırlıkları bırakıyor. Son bir adım olarak, akıllıca bir adım olarak İran içerisinden istihbaratlar aldığını, Osmanlı istihbaratının yeni ihbarları olduğunu, hı hı, bu sefer de Şehzade Mustafa'nın İran ordusuyla birleşecek ve çok ileri bir harekette bulunacak diye Kanuni Süleyman'ın aklına girdiğini görüyoruz.
Evet.
Tabii artık Süleyman Han için bu noktadan sonra oğlunu İzal etmekten başka bir şey de kalmıyor. Tabii
seçenek.
Bunun seçenek kalmıyor. Bunu da tabii şeye soruyor ama. Ebu Suud Hazretleri'ne soruyor fetvayı. Bu nokta fetva almak için. Ebu Suud Hazretleri'nin bu nokta fetva verdiğini görüyoruz.
Hı hı.
Tabii Şehzade Mustafa her şehzade gibi orduya davet ediliyor. Kendi ordusuyla birlikte İran seferi için. Konya Ereğlisi civarına gelmiş o sırada Süleyman Han. Şehzade Mustafa da çok iyi donatılmış. 5000 kişilik ordusuyla birlikte ordugaha geliyor. Hatta ama şöyle şeyler var. Tabii bu noktada kendisine, kendi hayatına kastedileceğine, ordugaha girse bile dışarıda konaklamasına dair bir takım ikazlar geliyor kendisine. Şey yapmıyor. Bu uyarılara kabul etmiyor. Yani böyle bir ürkek bir şekilde babasının huzurunda durmak istemediğini söylüyor.
Evet.
Ertesi gün İbrahim'ciğim, yani 5 Ekim, 6 Ekim günü babasını otoymayında ziyaret etmek için otoymanın önüne geliyor. İçeri girecekken çavuşlardan bir tanesi silahlarını teslim etmesi gerektiğini söylüyor. Elbette ki sultan huzuruna silah çıkılmaz ama şehzadeler bundan beri tabii normal zamanlarda. Sorun yapmıyor. Kılıcını ve hançerini teslim ettikten sonra içeri giriyor fakat içerisi boş ota. Taht sidiri de boş. Sultan. Orayı boş görünce hissediyor.
Katledileceğini.
Ne olacağını anlıyor. 7 tane dilsiz cellat atılıyorlar üzerine. Cellat Karahali'nin adamları. Ki o yamakları zaten dilsiz oluyordu onların. Üzerine atılınca İbrahim'cim uzun süre bunlarla boğuşuyor. Muazzam şekilde boğuşuyor. Hatta baş edemiyorlar. Kapıya doğru yöneldiğinde o ana kadar perde... Ha tabii bu söylendiğine göre Süleyman Han o sırada bunu takip ediyor perde gerisinden. Hatta oğluna oradan hani direnmemesi gerektiğini, hani şehadetinin Allah katına makbul olacağını gibi böyle şeyler söylediği de rivayet ediliyor İbrahim'ciğim. Doğrudan izlediği genel bir kanı tarihçiler hususunda da. Devrin en önemli pehlivanlarından bir tanesi. Doğrudan o sırada dövüşe girmemiş. Perde kapı yanında bir perde gerisinde bekliyor. Bakıyor ki Mustafa Han'la mücadele edemiyor. Baş edemiyor cellatlar. Mustafa Han kapıya doğru geçerken gölgeden çıkıp çelme takıyor. Hı hı. Mustafa Han yere yuvarlanıyor. Zaten yorulmuş tabii. Üzerine tabii olanca ağırlığıyla çok vermiş. O Zaloğlu diye bir şey. Hı hı. Rüstem'den kinayeli bir isim anladığım kadarıyla. Lakaplı, böyle bir lakaplı bir pehlivan. Tabii kemendi, yağlı kement boynuna geçiriliyor. Orada şehit ediliyor. Çünkü şehzadelerin kanı akıtılmazdı. Boyunları vurulmazdı hanedan üyelerin. Bu tabii gene bak mesela Hürrem Sultan'ın oğlu Şehzade Cihangir.
Evet.
Ama abini o kadar severmiş ki, Mahidevran'dan olma abini o kadar severmiş ki, bu şeyi duyduktan sonra 6 ay içerisinde, zaten hassas da bir çocukmuş. Hı-hı. 21-22 yaşlarında.
Hastalanıyor.
Ve abinin bu üzüntüsüne dayanamayarak vefat ediyor.
Tabii Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da bu katle ferman vermesi, emir vermesi bir tarafı, bu katlin ardından çok ciddi şekilde üzüldüğünü, yıprandığını
tabii,
da biliyoruz.
Tabii. Yani ya bu hakikaten çok kötü bir zorunluluk. Tabii. Devletin bekası adına. İnsanlar ya biraz Ehl-i Sünnet'e, Osmanlı'ya düşman insanlar buna bir saltanat devamı olarak görüyorlar.
Taht kavgası olarak
basitçe geçmek istiyorlar üzerinden, ama bunun devletin bekası adına olduğu, yaşayan bir, ki hadi biz yanlış konuşuyoruz. Düzmece Mustafa Bakan mı bunun peşi sıra?
Tabii.
Aylarca, on binlerce insanın, masum insanın Anadolu'da vefatıyla sonuçlanıyor.
Ya şimdi düşünelim abi. Hani tarihi olmayan olaylar üzerinden konuşmak doğru değil derler.
Ama bu olan bir vaka neticede.
Tabii şöyle. Mesela biz bir faraziye yapalım ve Şehzade Mustafa'nın peşine taktığı binlerce kişilik bir orduyla Kanuni Sultan Süleyman Han'ın karşısına çıktığını düşünelim. Osmanlı İmparatorluğu o dönem her ne kadar güçlü olsa da böylesi bir mücadelenin altından kalkamayabilirdi birincisi. İkincisi de tabii, bir sürü Müslüman kanı dökülecekti. O askerler arasında boşu boşuna hayatını kaybeden, ölen insanlar olacaktı. Belki devlet sarsılacaktı. Nitekim Yıldırım Bayezid Han sonrasında yaşananları biliyoruz. Bunu da konuşmuştuk.
Evet.
Dört kardeş birbirine giriyor.
Aynen öyle.
Ve en sonunda yani devletin toprakları parçalanacak noktaya geliyor da işte Çelebi Mehmet diğer kardeşlerine galebe gelince tekrar devlet zor da olsa toparlanmaya başlıyor.
Aynen.
Dolayısıyla tarihi olayları o günün koşullarına, o devletin geleneklerine göre yorumlamak gerekir. Bunu ısrarla sizin de dediğiniz gibi söylüyoruz abi. Keza yine benzeri dönemlerde Rusya'da o dönem işte Deli Petro'nun oğlunu gözlerinin önünde
sopalarla döverek
öldürdüğünü de öldürttüğünü de biliyoruz. Dolayısıyla yani işte bu taht kavgası yüzünden birbirlerini öldürmüşler. Oğlunu katletmiş, kardeşlerini katletmiş. Bu meseleyi bu kadar basite indirgememek lazım.
Aynen öyle. Çünkü hemen peşi sıra gelen Düzme Mustafa isyanında on binlerce masum insan tebaadan ölüyor bu sefer.
Evet.
İbrahim'ciğim.
Yani. Evet.
Tabii Mustafa Han'ın, bu Şehzade Mustafa Han'ın vefatı çok büyük bir, daha ordugahta, daha orada, Konya'da, Ereğli'de bu çok büyük bir tepkiye yol açıyor. Hı hı. Yeniçeri, bu işin arkasında Rüstem var.
Kellesini isteriz diyor.
Konstantin Süleyman Han kellesini vermiyor ama şeyden
az ediyor.
Sadrazamlıktan az ediyor. Hatta olay için Mekri Rüstem diye, yani Rüstem'in günahıdır diye, bu vakasıdır diye tarih düşülmüş o dönemde. Yani bütün geniş halk kitleleri tarafından Şehzade Mustafa'nın bir iftira sonucu nahak yere öldürüldüğü görüşü büyük bir hakimiyet kazanıyor. Dönemin büyük şairlerinden Taşlıcalı Yahya'nın mersiyesi var bu noktada. Oradan birkaç mısra okuyalım.
Lütfen.
Bunun gibi işi kim gördü, kim işitti acep? Ki oğluna kıya serveri Ömer Meşrep diye böyle bir mersiyesiyle bir tarih düşüyor bu noktaya. Tabii bunun halk arasındaki sevgi Mustafa Han'a o kadar büyük ki, Düzmece Mustafa ayaklanması ya da Düzme Mustafa ayaklanması Rumeli'de ortaya çıktığı anda çok kısa bir sürede şeyin çapı, isyanın çapının genişlemesinde ve bu çok fazla insanın ölmesindeki asıl sebep Şehzade Mustafa Han'a duyulan büyük sevgi ve itibar, hiç kuşkusuz. Daha sonra bir tabii cenazesi kıymetli bir halı üzerinde konup Otavimayn'a getirilmiş Şehzade Mustafa Han'ın.
Cenazesi galiba Bursa'ya defnediyor değil mi abi?
Evet, evet. İkinci Murat Türbesi'nin şeyde hemen yanında şey toprağa veriliyor Bursa'da. Zaten Bursa bu manada hatta öyle söyler edebiyatçılar İbrahim'ciğim. Yani İstanbul fethinden sonra önemini yitirmiştir. Biraz hani biraz hüzünlü bir şehirdir derler. Aslında Osmanlı'nın dergahıdır ilk kuruluş günlerinden itibaren. Ancak işte şehzade vefatlarında şehzadeler buraya, Bursa'ya gönderirlerdi.
Eyüp Sultan mezarlığı için abi şey derler. Nakşi tarlası derler.
Evet.
Bursa'da şehzade tarlası galiba.
Evet, çok güzel. Çok güzel söyledin.
Bir de şey var. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Şehzade Mustafa'nın vefatından, ölümünden sonra yazdığı söylenen bir şiir var. Bu şiiri Şehzade Bayezid'in katlinden sonra yazdığı, onun için yazdığı da ifade ediliyor ama
evet.
Yani Şehzade Mustafa için yazdığı da söyleniyor. Diyor ki işte gözlerimden aka dursun, turmasın yaşım benim, yani için saklaram şimdiden geri başım benim. İçtiğim hanu ciğerdir, yediğim derdü elem, türlü türlü matbahı dilde bişer aşım benim. Yani gözlerimden aka dursun, durmasın yaşım benim. Yani için saklarım bundan böyle başım benim. İçtiğim ciğer kandır, yediğim dert ve elem, türlü türlü pişer gönül mutfağında aşım benim. Ey felek, çarhın bozulsun, olasın ahir harap, nitekim odlara yaktın bu içim taşım benim. Ey felek, çarkın bozulsun, sonunda harap ol, nitekim ateşlere yaktın bu içimi dışımı benim. Çektiğim bağrı gamı çarhun kataru çekmeye, gelmedi bu vadi mihnette padaşım benim. Çektiğim gam yükünü feleğin çarkı katarı çekemez, gelemedi bu sıkıntı vadisinde benzerim benim. Ey muhibbi, ta ölünce iş bu derde çare yok, bahr olsa yiridir şimdiden giri yaşım benim. Ey muhibbi, ta ölünceye kadar iş bu derde çare yok, deniz olsa yeridir bundan böyle gözyaşım benim. Yani şimdi sultan oğlunun katline ferman veriyor ama bunu böyle severek, isteyerek, arzulayarak, canı gönlü hadi ya Mustafa'yı da öldürün falan, böyle bir şey yok.
Hiç kuşkusuz.
Yani, bir insanın evladı dünyadaki en büyük servetlerinden, varlıklarından biridir. Hani onun tırnağına bir şey zarar gelse, saçının teline zarar gelse, ki eminim Kanuni Sultan Süleyman gibi büyük bir şair, gönüllü insan aynı zamanda, evlatlarına, eşlerine, ailesine verdiği önem, ehemmiyet normal insanın belki kat kat üzerindedir. Fakat ifade buyurduğunuz gibi abi, Müslüman kana dökülmesin, fitne çıkmasın, devletin bekası na zeval gelmesin diye bu kadar sevdiği evladını katledilmesine, evladının katledilmesine ferman vermiş bir padişah Kanuni Sultan Süleyman. Olayı, hadiseyi bu şekilde yorumlamak gerekir diye düşünüyorum.
Düşünsene o günlerden sonra öyle bir Mustafa Han gibi bir yiğidi. Tabii. Hem de öz evladın.
Tabii.
Ne yediğinden tad alırsın, ne içtiğinden tad alırsın. Hayat senin için bütün renklerini kaybeder ya. Bunu bu devletin bekası için yapıyordu bu insan.
Zaten padişahın çok kısa bir sürede bu zaten üzerinden yıprandığı, yaşlandığı söylenir.
İki vaka vardır Kanuni Süleyman Han'ı yaşlandıran. Bir tanesi Pargalı'nın vefatı. İkincisi de Şehzade Mustafa Han'ın vefatı. Bundan sonra hatta işte bu iki vakadan sonra artık eskisi kadar sağlıklı kararlar alamadı. Devlet idaresinde de artık eskisi kadar yetkin olamadı. Hatta bu işte kimi kaynaklara göre olan bu aşırı sünni tavrı bu iki vakadan sonra görüldüğü söyleniyor.
Evet. Keza şey de öyle yani Şehzade Bayezid meselesi de öyle. Onun da bir İran'a sığınma durumu var.
Şehzade Bayezid meselesinde Kanuni Sultan Süleyman artık tamamen bir yaşlı bir adam. Artık şey de ölmüş çünkü Hürrem Sultan da
tabii.
Herhalde onu gelecek programda herhalde konuşuruz. Hürrem Sultan vefatı sonrası. Artık ikisinin hayatında da Şehzade Beyazıt'ın hayatında, Şehzade Selim'in hayatında, Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatında da o temel destek dayanak noktası Hürrem Sultan da öldükten sonra baba ve oğullar savrulan bir hayatın içerisinde kalmışlar.
Zaten Cihangir vefat etmiş.
Zaten vefat etmiş.
Mustafa vefat etmiş.
Vefat etmiş. Şehzade Mehmet çok önemli bir figür.
Şehzade Mehmet zaten en başlarda vefat etmiş. Hürrem Sultan vefat etmiş. Dolayısıyla tam ifade buyurduğunuz gibi aslında
Şehzade Bayezid'in sonraki programlarda konuşacağımız tavrı da annesinin vefatından sonradır İbrahim'ciğim.
Onu da galiba dizginleyen annesiydi.
Sanırım. Annesiydi.
Evet.
Hatta annesinin şimdi bak bir padişahın ya da hanım sultanlardan birinden gözdesizse bir evlat, sonraki dönemde de gözden düşmüşse o isyana daha yatkın oluyor.
Mütemail, evet.
Annesinin gözdesi Beyazıt'tı.
Mehmet'ten sonra annesi Bayezid'in tahta çıkmasını istiyor.
Onu istiyordu. Selim Han'ın o kadar gözünde yoktu.
Selim Han'a galiba şey zaten Bayezid'in de vefatıyla artık taht resmen ona kalmış.
Ona kaldı. Evet. Ona kaldı. Sultan Süleyman Han'ın ondan yana bir tavır koyması Şehzade Bayezid Han'ın annesini yitirmenin şokuyla o tutundu isyankar tavır oldu.
Evet. Abi çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Yani bu dönemi konuşmak benim için ayrı bir güzellik. Yani keşke böyle biraz uzata uzata konuşabilsek bu dönemi. Çünkü
evet inşallah.
Yani Kanuni Sultan Süleyman 610 küsür yıllık bir tarihe damga vurmuş. 46 sene tahtta kalmış. Neredeyse hani biraz zorlasanız imparatorluğun onda biri kadar bir dönemde saltanatta kalmış ve çok ciddi olayların yaşandığı, hem güzelliklerin hem de böyle dramatik hadiselerin yaşandığı bir dönem. İnşallah bunu elimizden geldiğince böyle uzata uzata konuşalım derim. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Yine keyifli bir söyleşi oldu. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda Şehzade Mustafa isyanı üzerine konuşmaya gayret ettik. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.